Ayrım 10, Kayıp Söz, Oya Baydar, sayfa 125. Bizi karlarımız, kavaklarımız, kargalarımızla bırakıp, şimdi Mahmut'un iyi yutarak şehir dediği büyücek köyün sokaklarında yürürken kafasını ve yüreğini zorlayan düşünceleri söze dökmeye çalışıyor. Bir başka dünyada tüketip bitirdiği, adını söz koyduğu o her şeyi, yoksul ve yoksun evlerinin duvarlarındaki kurşun delikleri, yıllardır onarılmadan duran, havada uçuşan kavak pamukçuklarının insanın saçlarına yapışıp kulaklarına dolduğu, kavaklara tünemiş iri kargaların yoldan geçenlerin kafasına çığlık çığlığa pike yaptığı çıplak tepelerle çevrili bu kasabada arıyor. Buralara kasırgalarla savrulmuş iki çocuğun kaderini paylaşmak için değil, macera, insaniyet, aydın sorumluluğu falan filan için hiç değil, söze büründürüp dile getiremediği başka bir amaçla geldiğini seziyor. Suların çekildiği, çoraklaşmış toprağından kaçıp ırmakların, pınarların isyankar çayırlar yeşerttiği topraklarda yeni bir yaşama doğru yol almak için mi? Kaçak iki çocuğun aynasında kendi kaçak oğlunu gördüğü için mi? Sözü aramak için mi? Yoksa kaybettiği oğlunu denize aramak için mi? Sesi yüreğinde duymazsan söyleyecek sözün kalmaz demişti Zelal. Yüreğin nasır bağladıkça kibirli, umursamaz, bencil ve zalim bir koro kulaklarını sağır ettikçe insanın sesini duymaz olursun. İnsanın sesini, çığlığını yansıtmıyorsa söz, boş kalmaya, kof kalmaya mahkum. Son yazdıklarındaki gibi ya da büsbütün susarsın, yazamaz olursun. Şu halin gibi işte. Sözü neden burada aradığını soruyor kendi kendine. Bu yıkık, yoksul dünyadan yükselen ses nasıl söze dönüşecek bilmiyor. Yine de dilsizliğe mahkum olmamak için denemesi gerek. Cesaret edecek, deneyecek. Mahmut'un bir kağıt parçasına yazdığı adreste Cumhuriyet Mahallesi 17 numara. Mahallenin adı var da sokağın adı yok. Belki unuttu yazmayı, belki de sokak adlarına gerek yoktur buralarda. Yerleşmeyi boydan boya kat eden genişçe yol, Bayrak Caddesi. Ortasında beton gaydi üzerine oturtulmuş kurşunlu rengi Atatürk büstü olan bir meydancığa açılıyor Cumhuriyet Meydanı. Heykelin çevresine dikenli tel gerilmiş, etrafına yer yer kurumuş cılız solgun papatyalar. Sıcak ve kurak bir haziran sonu öğle vaktinde meydan tenha, neredeyse ıssız. Meydanın çevresindeki dükkanlar kapalı. Tabelasında internet kafe salonu yazılı, tek katlı, derme çatma binanın kapısı pencereleri ardına kadar açık. İçeri giriyor. Çocuk yaşta birkaç genç bilgisayarların başına oturmuş, dalaşarak, küfürleşerek oyun oynuyor. "Selam gençler," diyor. "Cumhuriyet Mahallesi buralarda mı?" "He, burasıdır. Mecburiyet Meydanı'nın çevresidir. Nereyi ararsın sen?" "17 numarayı ama sokağı bilmiyorum." Mahmut'un babasının adını okuyor elindeki kağıttan. "Onu agam bilir. Agam gelir birazdan. Devletten misin sen? Kim göndermiştir seni?" "Devletten falan değilim. Hısımlarıyım. Yolum bu tarafa düştü de bir uğrayayım dedim." Güvensiz, kuşkulu bakıyor çocuk. "Bizden değilsen ne ararsın? Niye düşsün ki yolun buralara?" "Niye düşmesin? Senin de benim de ülkem değil mi burası? Benim toprağımdır, senin sömürgen." Bilgisayarlardan birinin başındaki biraz daha iri kıyımı olan "Kes!" diyor arkadaşına. "Bakalım Beg ne ister? Agamı bekleyelim, gelir birazdan." Dükkanlar kapalı, sokaklarda pek tenha. Tatil falan mı yoksa? "Kepenk indirme vardır. Hem de cumadır bugün. Cumaya gitmiştir kimisi camiye. Kimisi cumayı bahane etmiştir, kepek indirdi denmesin diye." "Neden kepek indiriliyor?" "Çünkü çok zulüm vardır. Çok ölüm vardır. Bombalar patlatılır. Daglardan haber salınmıştır kepek indirilecek diye." "Burası neden kepenk indirmedi o zaman?" "Burası dükkan değildir. Burası hep açıktır. Herkes buradan ögrenir ne yapacağını." "Kes ulan," diye müdahale ediyordu büyük oğlan. "Sen agamızla konuş en iyisi abi." Genç bir adam giriyor kapıdan içeri. "Hah, bak agam geldi. Sor şimdi ona ne soracaksan." Delikanlı kaşlarının altından güvensiz, kuşkulu bakıyor yabancıya. "Selam." "Aleyküm selam," diyor genç adam. Sesi dostça değil, soru dolu. "Birini arıyordum. Birden doğru söylemeye karar veriyor. Yakından selam getirdiğim, sağlık haberlerini getirdiğim birini arıyorum. Cumhuriyet Mahallesi 17 numara. Hüseyin Bozlak." Kaşlarının altından süzüyor yabancıyı. Gözlüğü yok ama sanki gözlüklerin üstünden bakar gibi. "Hangi yakını? Nerede gördün? Nerede tanıdın ki yakınını?" "En iyisi doğru konuşmak. Her şeyi nasılsa öyle. Oğlunu hastanede tanıdım. Buraya kadar doğru ama şimdi biraz yalan gerek, biraz farklı bir hikaye. Yaralıydı, hastaneye getirdiler, orada tanıştık. Babam gillere uğra, iyi olduğumu söyle dedi." "Doktor musun?" "Hayır, yazarım. Doktor arkadaşımı ziyarete gitmiştim. kuşkulu, güvensiz, yaban yaban bakmayı sürdürüyor genç adam. Oğlu Doug'dadır bizim bildiğimiz diyor. Ben bilmem nerededir ama hastanede rastladığım bir genç bana bu adresi verdi. Şimdi sen benden kuşkulandın anladığım kadarı. Belki de duymuşsundur adımı. Gazetelerde, televizyonlarda zaman zaman çıkar adım. Yani önemli değil ama belki duymuşsundur diye. Adını bağışla. Ömer Eren. Baş parmağıyla işaret parmağını şakağına dayayıp parmaklarından güç almak istercesine düşünceye dalıyor çocuk. Hani bizim televizyonda da konuşmuştun. Kürtçe yasaklanmamalı, ana dili öğretilmeli falan demiştin. Demiş miydim gerçekten? Bizler böyle laflar ederiz, siyaseten doğruluk ve kendimizle barışıklık uğruna. Sonra da unuturuz. Çocuğun bizim televizyon dediği yayına çıktığını hatırlamıyor. Ama başka bir kanaldan alıp aktarmış olabilirler. En iyisi hiç bozmamalı, lafı uzatmamalı. Önemli olan delikanlının güvenini kazanmak. Bilmem nerede söyledim hatırlamıyorum ama demişimdir, doğrudur çünkü. Kaşlarının, kaygılarının, güvensizliğinin altından çıkıyor genç adam. Yüzü aydınlanıyor. Sanki Mahmut'a benziyor. Gülen Mahmut'a, mutlu Mahmut'a. Desene be abi, tabii yahu Ömer Eren, nasıl da tanımadım. Delikanlının, yazarı Ömer Eren'i tanımadığı kesin. Ama bizim dediği televizyonda kendi dilini, haklarını savunan dost birini hatırlıyor. Karşısındaki adamın o olduğuna inanmak istiyor. Seni götürürüm Hüseyin dayıya. Bir oğlu ölmüştür dağlarda, ölüsünü bile vermemişlerdir. Öteki oğlunu merak eder dururdu. İyi ki geldin, iyi haberler getirdin. Sağlık haberleri getirdin. Yüreğinde kurşun ağırlığı. Hangi iyi haberi getirdim ben? Sokağa çıkıyorlar. Bu defa çevresine daha dikkatli bakıyor. Dükkanların kepenkleri kapalı. Kepenksiz olanlarda da hayat yok. Meydanın ortasındaki kaidenin üstünde Atatürk büstünün çevresinde uçuşan kağıtlar, naylon torbalar, yere konup havalanan kargalar, terk edilmişlik duygusu, hüzün. Buraya neden mecburiyet meydanı diyor çocuklar? Başka hiçbir yer yoktur gidecek de ondan. Ne başka bir cadde, ne sinema, ne bayram yeri. Eskiden cambaz gelirdi, sopalar üstünde yürüyen uzun adamlar, hokkabaz, sihirbaz gelirdi. Bir defasında deniz kızı bile gelmiş, babam anlattı. Savaştan beri kimseler gelmez oldu. Bu meydanın etrafında toplaşır çocuklar, gençler, işsizler. Bu yüzden mecburiyet meydanıdır. Bizim internet kafeye takılırlar, üç kuruşları olduğunda ya da avare dolanırlar heykelin etrafında. Sen kaç yaşındasın? 22 varımdır. Askerliğimi Uşak'ta yaptım ben. Dağa çıkmadım. Askere yazıldım. Ayıpladı herkes. Babamı da ayıpladı, beni de. Ama ses etmediler korkudan. Askere yazıldım ama şimdiki aklım olsa çok sopa yedim. Bizler buralarda iyi silah kullanırız bilir misin abi? Şu parmaklarıma bak. Çocuğun sağ elinin üç parmağı içeri kıvrılmış, hareketsiz. Silah kullanmaktan mı oldu yoksa? Yok, silah kullanmayayım diye oldu. Bir çavuş vardı bizim. Atış taliminde baktı ben hedefi hiç sıkalamadan tam isabet vuruyorum. Tutturdu, sen Dağ'da mı öğrendin? Bölücü eşkıya mı öğretti silah kullanmayı diye? Benim Dağlara çıkmışlığım yoktur dedim. Ama inanmadı. Bir gün niye söylemiyorsun, niye itiraf etmiyorsun diye çok kızdı, çok üsteledi. Çıktım Dağlara diyecektim, olmayanı itiraf edecektim az kalsın. Ama bu defa da hapse atarlar, örgüt davası açarlar falan diye korktum. Dağlara hiç çıkmadım, gerilleye hiç bulaşmadım diye direndim. O zaman parmaklarımın arasına demir çubuklar sokup üstlerine üstlerine vurdu. Bayılmışım acıdan. Bir daha düzelmedi parmaklarım. Artık silah kullanamıyor musun? Çocuk muzip ve masum gülüyor. Sol elim de iyidir abi. Gözün bir de yüreğin pek oldu mu sol elle de vurursun hedefi. Kışla da atım dalimi yapılan yerde at, vur, övün yazardı. Övünecek kadar atarız evvelallah. Tozlu sokaklardan tek katlı kerpiç evlerin 2-3 katlı insanın içini karartan sıvasız çirkin apartman bozuntularının camları kırılmış boş dükkanların önünden geçip bir kenarına çöp yığılı, toprak tabanlı, büyücek bir meydana varıyorlar. Burası işte diyor, meydanlığın bir köşesindeki mavi kireç badanalı evi işaret ederek. Önden yürüyüp yarı açık ahşap kapıyı tıklatıyor. Misafirim var Hüseyin dayı. Kapıya çıkan mavi eşofmanlı, beyaz atletli, kıllı esmer vücutlu adam Mahmut'a şaşılacak derecede benziyor. Ömer, yaşlıca, düşkün görünümlü, hafif kambur biriyle karşılaşacağını kurmuş, kendini ona göre hazırlamıştı nedense. Oysa adam 50'sinde falan gösteriyor. Yapılı, dinç biri. Bu bey oğlundan haber getirmiş. Yazarımızdır, bizdendir. Çocuğun hesapsız, masum güveni Ömer'in içini burkuyor. Oysa daha 10-15 dakika önce nasıl da güvensiz, kuşkulu, uzak duruyordu. bir televizyon programında ana dili öğrenme hakkını yarım ağızla, kendini sakınarak, tedbirlice savunmuş olmak, yeterli dostluğunu, güvenini kazanmak için. Bunca kan arasında hala korunan masumiyet. Hayırdır, buyurun diyor adam, biraz tedirgin. İçeriden iki plastik sandalye çıkarıp kapının önündeki çiçek desenli muşamba örtülü masanın iki yanına koyuyor. Yol gösteren delikanlı eşiğe oturuyor. Uzun basma entarlı, kıvırcık kara saçlı bir küçük kız dolanıyor etrafta. Bizim torun diyor adam. Büyük oğlandan yadigar. Mahmut en küçükleridir. Dili ve sesi Mahmut'u anımsatıyor. Ne söyleyeceğim ona? Neden geldiğimi nasıl anlatacağım? Benim adım Ömer Eren. Mahmut'a tesadüfen tanıştım Ankara'da. Sağlığı iyidir. Bir iş için bu taraflara geliyordum. Yolun düşerse babam gileri uğra dedi. Merak etmesinler dedi. Biraz anlattı köyden çıkışınızı, okuyup adam olsun diye çabalamanızı. Sözlerinin kuru, yapay, samimiyetsiz kaldığını fark ediyor. Hiçbir kilidi aşmaz bu laflar. İnsana ulaşmaz, görünenin ardındaki öze vardırmaz. Sözü kaybolduğu derinliklerden çekip çıkartamaz. Adam, vakit kazanmak ya da kendisine vakit kazandırmak için küçük kıza Kürtçe sesleniyor. Çay getirsinler diyor anlayabildiği kadarıyla. Küçük kız koşarak içeri giriyor. Birkaç dakika sonra elinde içinde sarı, kırmızı, yeşil yapma çiçekleri olan ağzı kesilip büyütülmüş bir plastik şişeyle dönüyor. Ömer'in içini paralayan vazoyu muşamba örtülü masanın ortasına yerleştiriyor. Kürtçe bir şeyler söylüyor. Gözlerinin içi gülüyor. Bakışları dupduru, apaçık, cıvıl cıvıl. Size çiçekler getirmiş diyor adam. Sizi çok sevdiğini söylüyor. Babası gitti gideli, yabancı bir erkek geldi mi eve hep böyle yapar. Kabına sığamaz. Yine susuyorlar. Yol gösteren delikanlı bozuyor sessizliği. Türkçe bilmez. Hiçbirimiz bilmeyiz okula gidene kadar. Sonra dayak yiye yiye öğreniriz. O zaman neden Türkçe bilmezler diye kızarız analarımıza. Neden Türk değiller diye kızarız. Öğretmen yasaklar Kürtçeyi, Türkçeyi sökene kadar dilsiz kalırız. Beyaz yeminisinden kurtulmuş, siyah saçları omuzlarına salınmış, beşi bir yerde alınlıklı, uzun boylu, incecik bir genç kadın bakır bir tepside çay getiriyor. Ömer'in dizinin dibine çökmüş küçük kıza bir şeyler söylüyor. Misafir rahatsız etmemesini istiyor belki de. Tepsiyi masaya bırakıp rengarenk çiçekli uzun eteğini sürüyerek içeri giriyor. Hava sıcak, ara sıra esen yel, kavak ağaçlarının taze yapraklarını titretiyor, pamukçukları havaya dağıtıyor. Kargalara uçuşuyor havada, çirkin sisleri hiç susmadan. Agacımız kavaktır diyor adam. Başka agaç yetişmez. Yetişse de bizler bilmeyiz yeşertmeyi. Agacımız kavak, kuşumuz kargadır. Başka kuş da gelmez buralara. Bir de karımız vardır kışın. 7-8 ay kalır yerde. O zaman yollar bütün bütün kapanır. Kasabadan çıkamayız. Ölümcül hastamız bile olsa. Oturdukları yerden ufukta görünen çıplak boz tepelere bakıyor Ömer. Anlaşılmaz bir çekiciliği olan, dalga dalga göz alabildiğini uzanan, yol boyu gördüğü kayalık dağlar gibi sarp, heybetli, ürkütücü değil, yumuşak tepeler. Karşı tepeler ne kadar güzel ama pek kıraç. Onlar yakılan dağlarımızdır diyor adam. Kadere ve kedere teslim olmuş, artık öfke barındırmayan bir sesle. Allah kahretsin, nasıl da düşünemedim bunu, nasıl hatırlamadım. Ateşin düştüğü yeri yakması bu mudur? Az laf etmedik, az yazı yazmadık bu yakmalar, yıkmalar için. Ama unuttuk işte, unuttum. Köyleri, ormanları, dağları kavuran yangınlar, dilimizden kurtulup yüreğimizin, beynimizin derinliklerine varamadı demek ki. Bir fikir, bir siyasal duruş, bir tepki olmaktan kurtulup vicdana, duyguya, acıya, isyana dönüşemedi. Tuhaf bir huzursuzluk duyuyor Ömer Eren. Saçlarının dipleri terliyor. Küçük kız bu defa elinde incecik saplı, taş yaprakları buruşmuş, serpilip gelişememiş sahici papatyalarla geliyor. Dilinin yetmediği yerde çocukluğun bütün özlemlerinin, bütün umutlarının toplandığı, gözlerinin diliyle konuşmaya çalışarak boynu bükük çiçeklerini uzatıyor sevgili yabancıya. Karşıda yanık dağlar, muşamba örtülü masanın üzerinde plastikten yapma çiçekler, küçük kızın elinde boynu bükük papatyalar, yüreğinde tanımadığı bir babanın özlemi, evin önünde uzanan toprak meydan, gençlerin top oynadıkları alan besbelli. Orada burada kavak ağaçları ve çığlık çığlığa kargalar. İçinde durdukça, sustukça ağırlaşan, göğsüne gülle gibi oturan keder. Gözlerini yaşartan utanç. Niye utanıyorum ben? Çaresizlik, isyan. Küçük kızı kucağına alıyor. Ne güzel bir küçük kızsın sen. Teşekkür ederim. Nasıl denir Türkçe? Spastikim diyor Mahmut'un babası. Spastikim diye tekrarlıyor Ömer. Küçük kızın saçlarını okşuyor. Küçük kız gülüyor. Bir şarkı mırıldanarak kucağından inip eve koşuyor. Yolu gösteren delikanlı, tekrarlana tekrarlana ruhunu yitirmiş bir nutka başlıyor fırsatı yakalayıp. Aydınlarımız buralara gelip görseler, medya gelse, bizleri tanısalar, tanıtsalar, anlatsalar ki biz şerefsiz değiliz, biz terörist değiliz, biz ayrılıkçı değiliz. Kürdüz, insanız, dilimizi istiyoruz, kimliğimizi istiyoruz. Batı'da insanlar nasıl yaşıyorsa öyle yaşamak istiyoruz. Bir an duraksıyor, sözlerinin etkisinden pek emin değil. İkna edici bir şeyler söylemek istiyor. Bu topraklar, bu coğrafya sadece ölüm, mayın, çatışma değildir. Buralarda turistik mağaralar vardır. 10.000 yıllık kalıntılar vardır. Gelseler, turist gelse ne güzel olur. Mahmud'un babası susuyor. Ömer de susuyor, gözleri delikanlının kırık parmaklarına takılıyor. 10.000 yıllık tarihi kalıntılar, turistik mağaralar, olması arzu edilip de olmayan bunca şeyin özlemi, çocuğun çıkışsızlığı, umarsızlığı, hayallerinin zavallılığı içine acıtıyor. Susup duruyor iki adam. Çaylar, suskunluğun bahanesi, sığınağı oluyor. Neden sonra sözcüklerin yüküyle ağırlaşmış bir sesle, bir oğlumu dagda kalbim şemdir, şunca ızın babası işte. Küçük oğlandan sen haber getirmişsendir şimdi. Sağlıklı demişsendir. Öyledir inşallah. Bir oğul kaybetmek ne demektir? Bilir misin bek? Diyor Hüseyin Bozlak. Mahmut'un kendi duygularının ve öfkesinin selini bıraktığı anlardaki sert doğu çivesi ve vurguları babanın sesinde yankılanıyor. Allah biliyor ya, ben hiçbiri dalga çıksın istemedim. Hep okusunlar istedim. Bizim buralarda kimileri devlet düşmanı bilir, dağlara sürer evlatları. Ben ne Türk'ü, ne Arap'ı, ne Ermeni'yi kimseyi düşman bellemesinler istedim. Sen düşman bellersen, o da seni düşman beller. Ben evlatlarım insan gibi yaşasın, çoluğu çocuğuyla bir köşede ekmeğini kazanıp mutlu olsun istedim hep. Bir oğul kaybetmek ne demek? Hangi dava daha yücedir yaşamdan, hangi savaş daha ehemdir bir evlattan? Bir oğul yitirdim ben, şimdi de ikincisi mi? Bilir misin ne demektir bir oğul yitirmek? Bilirim diyor Ömer. Bilirim sözü istem ve bilincinin dışında çıkıyor ağzından. Belki de sadece bunun için bilirim demek, acıyı yüreğinde duyan biriyle paylaşabilmek, kurtulmak için geldim buralara. Bilirim. Bir oğlum vardı. Ölmedi ama yitirdim onu. Sadece dağlarda, savaşlarda yitip gitmiyor evlatlar. Benimki dünyanın hallerine yenildi, kendine yenildi. Oysa savaşsın isterdim. Kendi dağlarını fethetsin, beni aşsın isterdim. Benim savaşımın eri olsun, değerlerimin taşıyıcısı olsun isterdim. Ot gibi yaşayacağına, inandıkları uğruna kavgaya girsin, gereğinde ölebilecek yüreği taşısın isterdim. Sözlerinin, sevgisizliğinin, acımasızlığının bilincine varıp susuyor. Söze dökülüp de bir kez ağızdan çıkınca zararsız masum düşünceler ete kemiğe bürünüp suça dönüşüyor. Panikliyor. Ne dedim ben? Deniz'in ölmesini yeğleyeceğimi mi söyledim? Hani şehit cenazelerinde acılı babaların? Bir oğlum daha var. O da vatana millete feda olsun demeleri gibi. İnsanın kanını donduran o ruh halinden, o söylemden ne farkı var benim sözlerimin? Evlatlarımız bizim aynamız değil ki. Bizim değerlerimizi yansıtsın Ömer Bey'im. Hiçbir değer, hiçbir zafer bir evlatla ölçülemez. Bir oğulum hayatına bedel olamaz. Sesinde sitem, küçümseme, acıma varmış gibi geliyor Ömer'e. Utanıyor söylediklerinden, şaşırıyor da. Cahil, yoksul bir kör köylüsü mü bu adam? Böyle görür, böyle sanırız. Söylediklerini onun ağzına yakıştıramayız. Büyük lafların tekeli bizdedir çünkü. Evlatlarımız bizim aynımız değil ki. Bizim değerlerimizi yansıtsın sözünü ben söyleyebilirim, ben yazabilirim sadece. Mahmud'un babasının harcı değildir böyle sözler, öyle mi? Hangi dava daha yücedir yaşamdan sorusu benim sorum olmalıyken Hüseyin Bozdak'ın sorusu olunca yadırgarız. Söz bize bahşedilmiştir çünkü. Düşünce bizim tek elimizdedir, öyle sanırız. Hangi hayat daha değerlidir, hangi yaşam daha üstün, kim daha kahraman bilemeyiz. Esah ölmedikçe yitmemiştir oğlun Ömer Begim diyor Mahmud'un babası sanki düşüncelerini okumuşçasına. Orada tek katlı mavi badanalı yoksul evin kapısının önünde kavakların gölgeleyemediği güneşin altında saatlerce neler konuştular. Şimdi düşününce ilk kez gördüğü bu adamda bunca özel, neredeyse mahrem konuları böylesine açık ve içten konuşabilmiş olmasına şaşıp şaşıp duruyor. Deniz'i kimselerle konuşmamıştım, karımla bile paylaşamamıştık yüreğimize oturan kederi. Soranlara, iyidir, yurt dışını seçti yaşamak için kerata deyip kapatmıştım konuyu. Oğlumu kayıp ilan etmiştim çoktan. Acısını paylaşmaktan korkmuştum. Elif, erkekler en yakın arkadaşlarıyla bile paylaşmazlar acılarını. Çünkü acılar yenilgi gibi gelir onlara. Güçsüzlüklerini en yakınlarına bile göstermekten çekinirler. Erkeklerin dert ortağı yoktur. Çünkü derdi olmak zaaftır onlar için derdi. Şimdi oturmuş, karımla bile konuşmadıklarımı bu adamla konuşuyorum. Çünkü o, kendisine ne söylenirse söylensin, bir dilsiz gibi içinde saklayacak. Çünkü onun tarafından küçümsenmekten korkmuyorum. Çünkü ben efendiyim. Yenilgilerimi eşitlerimle paylaşamam. Ama onunla paylaşabilirim, yara almadan. Allah kahretsin, aşağılığın biri miyim ben? 10. ayrımın sonu, sayfa 134.